Ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Ekmek Olur, Alın Teri adlı programımıza hoş geldiniz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırma talebinde bulunacakları için son başvuru tarihi 2 Şubat ve İş Kanunu'nun gece çalışmalarını 7,5 saatle sınırlayan hükmü değişiyor. Bunları konuşacağız bugün programımızda. Aynı zamanda Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Sayfamıza bekliyoruz. Bugün yine iki değerli konuğumuz var. Program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, ilk konumuzla başlayalım dilerseniz. Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırma talebinde bulunacaklar için son başvuru tarihi 2 Şubat. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014-26 sayılı genelgede yapılan değişiklikler hakkında 2015-1 sayılı genelge yayımlandı. Bu genelge kimleri ilgilendiriyor?
Bu genelgenin sizin de bahsettiğiniz gibi aslında en önemli maddesi borç yapılandırma süresinin uzatılması. Bu konuda defalarca konuştuk bu programdan, kimlerin borç yapılandırma kapsamında olduğunu, hangi borçların bu kapsamda ödenebileceğini, kaç taksitte olabileceğini, taksite göre artan faiz oranından bahsettik. Fakat şöyle bir durum var maalesef. Biz hep alışkanlık olarak son güne bırakıyoruz başvurumuzu. Böyle olunca da hem SGK'nın hem maliyenin sistemlerinde ciddi zorlanmalar var. SGK ile maliye de aslında senkronize çalışan kurumlar. Hatta İşkur, Çalışma Bakanlığı da bu senkronizasyonun içinde ve çoğu zaman benzer sistemleri kullandıkları için ve birbirlerinin sisteme giriş hakları olduğu için bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü şu an için işin evet sancılı bir süreci var ama internet ortamından borç yapılandırma başvurusu yapmak gayet kolay. Bu nedenle sürenin uzatılmasının borçları olanların lehine olduğu düşünülerek böyle bir düzenlemeye gidildi ve borç yapılandırma süresi 2 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu çok önemli bir durum çünkü bahsettik, Cumhuriyet tarihinin en büyük yeniden yapılandırılmalarından bir tanesinden bahsediyoruz. Neredeyse kapsamda olmayan borç yok. Genel sağlık sigortası prim borcundan, işsizlik sigortası prim borcuna, Bağkur primlerinden trafik cezalarına kadar birçok borç bu kapsamda. Aslında yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren bir noktasına belki çok kısa değinmek lazım. 1 Ocak 2012'den itibaren biliyorsunuz Türkiye'de genel sağlık sigortası zorunlu hale geldi.
Evet.
Ve yurt dışında yaşamakla beraber adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikametgahları Türkiye'de gözüken vatandaşlarımız için her ay prim borcu işlemeye başladı. Çünkü bu vatandaşlarımızın normalde gidip eğer bir gelirleri yoksa, daha doğrusu sigortalı değillerse ve bir başka sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde değillerse, yani eş, anne, baba ve muhtaç durumdaki kardeşlerden, daha doğrusu anne babadan değilse, gelir testi yapıp prim ödemesi gerekiyordu. Bu durumdaki vatandaşlarımız bu durumdan çok haberdar olamadı. Çünkü yeni bir uygulama 1 Ocak 2012'de girdi. Yurt dışındayım, aslında Türkiye ile ilgim yok gibi düşünüldü ama kayıtlar buldu olduğu için her ay SGK hem de en yüksek bedelden bu kişilere genel sağlık sigortası prim borcu kesti. Bu borçları yapılandırma kapsamında sildirmek bile mümkün. Eğer çünkü adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde burada olmadığını ispatlarsa vatandaşımız sildirebiliyor. Eğer bir şekilde 3 aylığına 4 aylığına gitmiş sonra buraya dönmüşse borcu gerçek geliri üzerinden yeniden yapılandırabiliyor. Bu açıdan yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu duruma dikkat etsinler ve eğer evet ben de böyleyim diyorlarsa 2 Şubat'a kadar mutlaka
kaçırmasınlar.
Kaçırmadan bu başvurularını yapsınlar. Yoksa 2015 için söyleyelim yaklaşık yani en üst rakamdan kesilse 259 lira civarında bir her ay prim birikiyor. Şimdi bu prim çok ciddi bir prim ve bunun 2 yıldır biriktiğini düşünürsek hani 2012 Ocak'tan bu zamana biriktiğini düşünürsek bayağı yüksek bir rakamdan bahsediyoruz ki altından kalkması zor. En azından yapılandırma kapsamında faizlerini silinerek taksitlendirmek güzel bir imkan. Bundan faydalanmaları gerekir.
Efendim sizin ekleyecekleriniz var mıdır?
Hani önemli unsur insanların dikkat etmesi gereken teknik şey taksit ödeme dönemlerinde bir değişiklik yapılmadı. Yani 2 Şubat'ta ilk taksitlerini yapılacak düzeltiyorum 2 Mart'ta değil mi?
Mart'ta değil mi?
2 Mart'ta ilk taksitlerini yatırmak ilk düzeltiyorum yani başvurularında o parayı yatıracaklar da Mart'ın hemen sonunda ilk taksit geliyor yani o ay bitmeden yatırmaları gerekiyor. Sadece teknik olarak bunu düşünmekte fayda var. Üstad'ın söylediği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması. Hani geçmiş dönemde işte faiz aflarına vesaire filan biraz benzemiyor. Hani daha çok daha fazla kesinti yapılan aflar oldu. Ama bunun kapsamı hatta kamu alacakları demek de yanlış değil. Kamu alacaklarının cezalar dahil, trafik cezaları dahil çok büyük bir kısmını yaptıkları için, kapsamı aldıkları için herkesin bir işi varsa hani ve onu temizlemek istiyorsa bugünlerde maliyenin sosyal güvenlik kurumunun kapısını bir çalsa iyi olur yani. Buna cezalar ödenmemiş cezalar dahil.
Evet, prim yapılandırmada peki müracaat için dinleyicilerimizin ya da bizleri dinleyenlerin Türkiye'de ya da yurt dışında dinleyenlerin yapacağı bir tür işlemler var mıdır?
Prim yapılandırması için de maliyeden yapılacak hem vergiler hem kamu alacakları işte trafik cezaları da dahil olmak üzere yapılması gereken şey GİBGOV.tr'den yeniden yapılandırma başvurusu yapmak.
Evet.
Ayrıca bunun dışında özel bankaların, kamu bankalarının bu konuya ilişkin kredi paketleri var. Yani borç yapılandırmasına ilişkin kredi bile çekebiliyorlar. Dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasından borç yapılandırması başvurusu yapmak mümkün. En kolay yöntem bu. Bunun dışında tabii ki SGK'nın il müdürlüklerine, genel merkezine ve illerdeki merkezlerine, sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapmak mümkün. Belki yurt dışındaki vatandaşlarımız için şu noktaya değinmek lazım. SGK geçtiğimiz hafta bir başka genelge yayınladı. 2015'e 2 sayılı yanlış hatırlamıyorsam. Çok önemli bir değişiklik söz konusu oldu. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı mutlaka yakından ilgilendiriyor. Yurt dışı borçlanmasında SGK'ya verilmesi gereken bazı belgeler var. Bunlardan bir tanesi yurt dışına çıkış belgeniz. Eğer çalıştıysanız sigortalı çalıştığınızı gösterir bir belge. İşsiz olduğunuz süreleri borçlanacaksanız çalıştıktan sonra bir yıllık süre borçlanabiliyor işsiz geçirilen. İşsizlik kurumundan maaş aldığınıza dair belge gibi. Bu belgeler kadın sigortalılarda yurt dışında bulunan sürenin belgelendirilmesine ilişkin. Faturalardan tutun, elektrik faturasından tutun, yurt dışına çıkışa gösterir herhangi bir belgeye kadar bazı belgeler vermeniz gerekiyor. Ve maalesef yurt dışı borçlanmaların önemli bir bölümünde bu belgelerin sahte olduğu SGK tarafından tespit ediliyor.
İlk olarak benim de o aklıma geldi. Doğruluğunu nasıl ispatlayabiliriz?
SGK bunu şununla ispat ediyor. Doğrudan belgenin geldiği ülkedeki konsoloslukla yazışıyor. Hı hı. Türk konsolosluğuna ve bu belgelerin doğruluğunu teyit ediyor.
Evet.
Normal uygulama böyle. Ve ortaya çıkan bir sahte borçlanma durumunda eskiden bu genelgeden önce şöyle bir düzenleme yapıyordu SGK. Haksız bağlanan aylığı kesiyordu. Geçmişe dair ödenen haksız aylıkların toplamını yurt dışı borçlanma tutarından düşüp geri kalan tutarı borçlanma sahibine iade ediyordu. Yani siz yurt dışı borçlanması için örnek veriyorum 30 bin lira verdiniz SGK'ya. SGK da size 3 ay boyunca aylık bağladı. 3. ayın sonunda bu durumu fark etti.
Hı hı.
Kesti aylığınızı. 3 aylık size haksız ödenen aylığı kesti. 30 bin liradan düştü.
Hı hı.
Geriye kaldı 25 bin lira. Size bunu geri iade ediyordu. Fakat bütün ilişkinizi keserek. Şimdi SGK hukuk müşavirlerinden aldığı görüşle birlikte haksız alınan aylıkları kesiyor. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Sahte belgeyle borçlanma yapmak dolayısıyla. Ve bunun yanında borçlarından tutarı geri iade etmiyor kişiye ve SGK'ya gelir kaydediyor. Yani hukuktan alınan görüş diyor ki seni kandırmaya çalışan kişinin parasını geri iade etme.
Çok caydırıcı bir yöntem
oldu. Çok caydırıcı bir yöntem. Çünkü yurt dışında gerçekten yaşayan vatandaşlarımız bu yöntemi kullanmıyor. Ama özellikle yurt dışında bu işleri danışmanlık adı altında yürüten bazı şirketler var. Türkiye'de de uzantıları var bunların. Özellikle küçük ilçelerde halkın bir arada olduğu mekanlara gidip size emeklilik sağlayalım gibi bazı yöntemlere başvurulduğunu hep duyuyorduk. Ve sonuçta SGK çok ciddi bir önlem aldı. Ve hukuken aldığı görüş doğrultusunda, yani kuruma verilmiş bir paranın geri iade edilemeyeceğine dair bir hukuk müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda bundan sonra iade etmeyecek. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu şekilde kendilerine talep eden, sizi emekli ederim gibi kurumlara mutlaka doğru belgeleri vermeleri gerekir. Mağdur olabilirler. İkincisi, hiçbir belgeye gerek yok, biz hallediyoruz diyen kişilere de itibar etmemeleri gerekir.
Kesinlikle inanmamak
Yoksa gerekiyor. Hem aylıktan olunuyor hem mağdur olunuyor.
Evet, bugün konuşacağımız bir başka konu da iş kanununun gece çalışmalarını 7,5 saatle sınırlayan hükmünün değişmesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden iş güvenliğiyle ilgili torba yasa tasarısına konulacak. Yasada yapılacak değişiklikle beraber hizmetler sektöründe 7,5 saatin üzerinde gece çalışması mümkün hale gelecek. Çalışanların bundan da en fazla özel güvenlik ve sağlık sektöründe çalışanların etkileneceği söyleniyor. Şimdi öncelikle bu henüz karar aşamasında, tasarı aşamasında. Bunun olumlu ya da olumsuz yönleri neler olabilir?
Hani öncelikle bir safahatini anlatmakta fayda var. Yani mecliste verildi önerge. Komisyonda görüşülmesi, komisyonda bekliyor yani şey. Basına yansıdı, haberlerini yaptık biz de. Biraz da tartışılsın diye hani bu hemen buralarda konuşuluyor işte, uzmanlar konuşuyorlar, gazeteciler konuşuyorlar. Ona göre bir hareket yapılacaktır. Hani önümüz siyasi olarak yoğun günlerin olduğu bir dönem. Ona göre karar alıcılar da, yani siyasetçiler de, ki buna parlamentoyu kastediyorum onu söylerken, parlamentoda bir karar verecek. Şimdi hani temel olarak nereden kaynaklandığını söyleyecek
neden
olursak,
böyle bir şeye ihtiyaç
şimdi gece çalışmaları ayrıca düzenlenmiş, hassasiyetle düzenlenmiş bir 69. maddeydi değil mi? Evet, yanlış, 69. maddede iş kanunu. Bir tanım getirmişler öncelikle geceyi ne olarak algılamak gerekir diye. Saat 20 ile sabah 06 arasını gece olarak tanımlanmış. Ve burada da diyor ki 7,5 saatten daha fazla çalışma yaptıramazsınız. Bu haftalık çalışma süresiyle orantılı bir süre. Yani geceye özel bir düzenleme yapmış olarak. Ve yine 69. maddede bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam hocam düzeltir. Fazla çalışma yasak.
Evet, doğru.
Yaptırılamaz.
Gece yani. 7,5 saatte aşamıyor.
Fazla mesai yaptıramıyorsunuz. Evet. Çünkü hani gece özel bir alan. Yani görüşünden tutun, görüş imkanlarından tutun. Normal suni aydınlatma yapıyorsunuz birçok yerde vesaire. Değişik risklere kadar birçok risk var. O yüzden insanlara fazla mesai yaptırmayalım diye yapmışlar, düşünmüşler. Ama 11 saati tamamladığı için bunu aşan çalışmaları da Yargıtay kararıyla bir şekilde, imalat sanayi değil, Yargıtay da demiş ki bunu aşan çalışma olursa haftalık çalışma süresi kısıtına bakılmaksızın net %50 ücreti ödemek zorundasınız.
Fazla mesai
sayılır. Evet. Fazla mesai sayılır. Buna dayanarak bir fiili durum oluşmuş Yargıtay'a açılan bir dava. Hani burada önerge belirli bir oranda işi standarda sokmaya çalışıyor olsa da tersi durumlar söz konusu. Yani o ince bir var, ayrım var o noktada. Önergenin verilmesine neden de bu. Hani bir tarafta 7,5 saat çalışma fazlasını çalışamazsınız diyorsunuz kanunda. Ama bir tarafta fiili değil bir mi? Durum var. Bunu açtığınız zaman fazla mesai. İncelik de orada işte. Fazla mesaiyi işverenler haftalık çalışma saati ya da onu yıllık olarak da yapıyorlar. Tartışmalı konudur. Uzmanlar, hukukçular onu ekonomistler tartışmayı da çok severler. Yıllık 270 saat fazla mesai yaptırabilirsiniz diye. Onun iç kısmında da denkleştirme hakkı verir işverene. Yani siz ya para vereceksiniz %50 mesai ya da bir saate karşılık 1,5 saat değil mi hocam?
Evet.
1,5 saat denkleştirme süresi izin vererek para vermeden denkleştirebilirsiniz. Şimdi verilen önergeyle fiili olarak para vermek yerine özellikle hizmet sektöründe, ki buna güvenlik vesaire filan dahil, o denkleştirmenin de içine girecek. Yani işçiler çalıştırılabilecek bir, yani o yöndeki itiraz haklarını ya da dava haklarını kaybetmiş olacaklar. İkincisi, denkleştirmenin kapsamına girecekler. İşverenler de belirli bir oranda rahat ermiş olacak. Birçok davadan kurtulmuş olacaklar gibi görünüyorlar. Hani esnekleştirmeye yönelik son dönemdeki eğilim bizim şu anda çalışma hayatında, özellikle işveren kanadıyla, hatta kısmen buna hükümet kanadı da, yani devlet kanadı da esnekleştirme yönünde bir çaba var. Bu da o yönde çabalardan bir tanesi, ama dediğim gibi biraz önceki nüanslardan dolayı işçi kanadının itiraz etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi böyle hani tartışmaya açılsın konu diye de basına verildi, önergeyle birlikte hani açıklandı. Hani sonuçta ben şeyi seviyorum, bizim Avrupa geleneğinde var aslında, Türkiye geleneğinde de çok sağlıklı olmasa da işliyor. Çalışma hayatında hani işçi, işveren ve hükümet kanadı diğer bütün kesimlerde olduğundan daha fazla konuşuyor, daha fazla tartışıyorlar. Hani her zaman olmasa da mutabakatla hareket edilmesi yönünde bir eğilim var, bir geleneğimiz var. Bunda da sanırım öyle olacaktır. Hani çok dayatmacı olacağını zannetmiyorum tarafların.
Mehmet Bey aslında meclisteki süreci çok güzel özetledi. Önergenin verilmesinden mevcut durumla önerge sonrası durum arasındaki farklılıktan, ama şunu mutlaka ifade etmek lazım. Aslında bu mutabakat bu önerge verilene kadar sağlandı. Yani işçi kanadı şöyle bir görüş var. Sendikaları bir kenara koyarak söylüyorum. Çünkü sendikalardan mutlaka bir tepki yükselecektir buna. Ama daha çok güvenlik sektöründe, sağlık sektöründe zaten bu çalışmalar şu an bir fiil yapılıyor. Yani evet, kanun diyor ki kanuna gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.
Evet.
Gece çalışması 7,5 saati geçemediği gibi fazla mesai de olmaz. Gece çalışmasında. Geceden kastımız, Mehmet Bey de söyledi, size bana öbürüne göre gece farklı saatler olabilir, ama iş kanununa göre gece en geç saat 20'de başlayan, en erken sabah 06'da biten 10 saatlik süreçtir. Fakat gece farklı tanımlanabilir, mümkündür. Her harikarda 11 saati geçemez. Yani 20 ile 06 arası süre 10 saattir. Bölgenin koşullarına göre 19'a çekilebilir, 19.05 yapılabilir, 20.07 yapılabilir, ama her harikarda 11 saati geçemez. İşveren açısından böyle bir düzenleme var. Bu 11 veya 10 saatin içerisinde 7,5 saatten daha fazla çalışamaz işçi. Fakat kendisi de bir fiil gece çalışmış biri olarak söylüyorum. Zaten gece çalışmalarında işveren şuna dikkat eder. 7,5 saatin üstüne 1,5 saat ara verir ve onu da gece dönemine denk getirir. Böyle olunca siz zaten 9 saat çalışırsınız. Yani fiilen kanundaki hüküm aşılır zaten uygulamada ve buna zaten kanunun kendisi müsaittir. Hani burada çok aykırı bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Hukuka aykırı bir şeyden bahsetmiyorum. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Gece çalışması 7,5 saati geçemez. Dolayısıyla 7,5 saatin üstüne 1,5 saat izin verirseniz 20 ila 06 arası dönemde işçi gece 7,5 saat çalışmamış olur.
Şimdi benim burada aklıma doktorların çalışma sistemi geliyor. Bir gün sürecek, hatta bir günden daha fazla sürecek bir çalışma tempoları oluyor. Onlar için farklı bir kanun mu vardır, yoksa aynı şey onlar için de geçerli midir?
Onlar için de farklı bir kanun yok. Doktorlar da özel sektörde çalışan işçileri kastediyorum. Evet, yani evet. Doktorların kamuda çalışanlar için ayrı bir düzenleme var. 657 sayılı kanuna tabiler. Polisler aynı şekilde.
Polisleri söylemezsek kızarlar.
Polisler bize aynı şekilde. Evet. Yani ben gene kendi çalışma deneyimimden biliyorum. İki gece çalışıp iki gün izin yapan, iki gece bir gündüz bir off yapan polislerimiz var. Vardiyaları o şekilde düzenleniyor. Şimdi burada şu devreye giriyor. Evet, gece çalışması zaten çok zordur. Bunda hemfikiriz. Yani buna kimsenin itirazı olamaz. İnsanın bir biyolojik saati var.
Evet.
Bu biyolojik saat tarihin en eski dönemlerinden beri güneşle başlıyor, güneşle bitiyor. Fakat sanayi devriminden bu yana bir çalışmanın uzaması söz konusu. Bugün özellikle hizmet sektörü denmesinin sebebi bu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir AVM'de çalışan kişi 11'den önce çıkamıyor. Dolayısıyla birkaç saat gece çalışıyor. Benzer hizmetler 24 saat devam ediyor. Mehmet Bey bahsetti, bu Yargıtay kararı bir radyoya ilişkin karar. Özel bir radyoya ilişkin karar. Hiç çıkmadan 3 gün çalışmana ilişkin alınmış bir karar. Sonuçta geldiğimiz nokta şu. Biz zaten uygulamada burayı maalesef sağlayamadık, bu koşulu. En azından sanayide koruyalım bu yasağı, hizmette müsaade edelim. Çünkü şu gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin bir güvenlik görevlisi gece vardiyasında çalışıyor. Normalde bu kanun dolayısıyla 7,5 saatin üzerinde çalışamayacağı için saat 04'te işi bırakması lazım. 04'te güvenlik görevlisinin işi bırakması için bulunduğu yerden evine bir şekilde götürülmesi lazım. Hı hı. Fakat servis saatleri öyle değil.
Evet.
Şimdi o güvenlik görevlisini 04'te bıraksanız bile o kişi çalışmak isteyecek. Çünkü zaten 4 ile 8 arasındaki 4 saatte evine gitmek için uğraşacak. Özellikle büyük şehirlerde hı-hı. servis yoksa.
Hı-hı.
Böyle olunca şöyle bir mantık devreye giriyor. Muhtemelen bu eklenecek komisyonda. Gece çalışmalarının 7,5 saatin üzerinde olanlarına fazla mesai ödenecek. Yani evet çalışılsın fakat karşılığı alınsın.
Peki bunun bir kısıtlaması var mı?
Var. Sanayiden sayılan işler hariç diyor önerge. Yani iş kanununa ilişkin yönetmeliklerde sanayiden sayılan işler listesi var. Uzun uzun sayıyor. Bazı işler sanayiden sayılan işler kapsa. Bunları da yapmayalım diyor ki doğrudur. Çünkü gece çalışmasının bahsettik refleksleri azaltan özelliği vardır. Elbette. Görme hı-hı. azalır. Bireyin yoruldukça iş kazasına meyili artar. Dolayısıyla sanayide bunu yapmayalım tamam. Hizmette de eğer yasağı uygulayabileceksek yapmayalım. Ama gözüken o ki biz uygulayamıyoruz bunu. İkinci bir nokta Mehmet Bey aslında değindi. Zaten bu konudaki fiili uygulama yani Yargıtay kararları, hukukta uygulama Yargıtay kararıdır. Mahkeme kararlarıdır, Yargıtay kararıdır. Yargıtay kararı zaten şunu diyor. İşçi eğer gece çalışmışsa ve fazla yapmışsa mesaisini ödeyin diyor. Ya zaten bu sınırın aslında fiilen uygulanmadığının kanıtıdır Yargıtay kararları. Dolayısıyla bunun buradan kalkması aslında şimdi bizim için çok önemli bir mesele. Ama zaten gece çalışanlara sorsak zaten biz böyle çalışıyorduk diyecek.
Evet bunun sınırı 11 saat mi olacak yine?
Gece çalışmasına ilişkin sınır kalkacak.
Herhangi bir sınır
olmayacak. Herhangi bir sınır olmayacak. Şu anki önerge bu haliyle geçerse sanayiden sayılmayan işlerde yani özellikle hizmet sektöründe kişilerin muvafakatı alınacak. Ve denecek ki ben gece çalışmasına ilişkin muvafakat veriyorum. Fazla çalışmaya razıyım. Bunun üstünde muhtemelen şu an önergedeki halinde yok ama %50 fazla çalışılan her saat için ödenecek. Nedir bu? Fazla çalışmanın bir hesabı var. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar diye 270 saatte sınırlanmakla birlikte yıl içinde. Fazla çalışma eğer gece de yapılmışsa, gündüz de yapılmışsa parası alınacak. Yani gece gündüz ayrımı kalkacak. Kişi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa çalıştığı her bir saat için %50 fazla ücretini alıp devam edecek çalışmaya.
Evet, önceki programlarımızdan aklımda şöyle bir bilgi kalmış. Yanlışsa düzeltin lütfen. Günlük 11 saatten fazla çalışılamaz. Fazla mesai olsa bile. Bu yine gece için de geçerli olacak diyebiliriz.
Tabii zaten gece ayrımı kalktığı için gene 11 saat çalışılamayacak ama şu mümkün olacak. Eskiden şu mümkün değildi. Hani onu çok net anlatalım belki. 20'de başlayıp sabah 8'e kadar çalışamazdınız. Çünkü 7,5 saat aşılamaz sınırı vardı. Genelde de vardiyalar böyle planlanır. Sabah 8, akşam 8, akşam 8, sabah 8. Şimdi akşam 8'de başlayan bir örnek güvenlik görevlisi olduğu için öyle konuşalım. Güvenlik görevlisi sabah 8'e kadar çalışamazdı. Eski kanunu yani daha doğrusu halen uygulanan kanun uyarınca çalışamaz. Ancak ve ancak bizim söylediğimiz gibi ara dinlenmesini gece saatine denk getirirsiniz. Bir saat çalıştırmazsınız, izin verirsiniz. Bu böyle aşabilirsiniz bunu. Bu kanun sonrasında 11 saat sınırı söz konusu hala evet 11 saat çalışılamaz. Ara dinlenmeleri hariç konuşuyoruz ama gece 7,5 saat çalışılamaz hükmü kaldırılmış olacak.
Şey bu fiili durum bir de teorik kısmına ya da tartışmalı kısmına şey yapalım. Hakikaten bundan 3 yıl kadar önce olmuştu. Bu fazla mesailer, fazla çalışmalar neden önemlidir iş yaşamı için? Bir, teknik sıkıntılar yol açar. Teknik sıkıntıları yol açar çözmeniz gereken. İkincisi bizim de fiilen yaşadığımız sorun ülke olarak fazla çalışmayı eğer ciddi biçimde uygulayamazsanız çalışması normal çalışması gereken insanları işini engellemiş olursunuz. Yani işveren ya da iş sahipleri ister hizmet sektöründe olsun ister imalat sanayinde olsun bir kişiyi haftalık çalışma süresini aşarak çok daha fazla çalıştırırsa 3 kişinin yapması gereken işi 2 kişiye yaptırır. Bu fiilen de bizim yaşadığımız bir sorun. Hı hı. Yani %20-%30'lara kadar çıktığı söyleniyor yani şu andaki mevcut istihdamın %30'u kadar daha aslında eleman istihdam edilmesi gerekir diye. konu üzerindeki hassasiyetle tartışılmasının nedenlerinden birisi de bu. Dediğim gibi teknik zorlukları vardır fazla çalışmanın. Ücretler bakımından, sosyal güvenlik primleri bakımından, işçi hakları bakımından, işveren maliyetleri tarafından hukuki ihtilaflara çok konu olur. Bir de dediğim gibi ekonomik bir sonucu vardır. Yani tartışmalara işverenler ya da parlamenterler ya da karar alıcılar masanın etrafında bu unsuru da elbette konuşacaktır. Bu güvenlik sektöründe şu anda eleman sayısı hızla düşüyor sektörde. Teknoloji çok girdiği için işin içine güvenlik şirketleri çok fazla teknoloji yatırımı yapmaya başladılar. Orada şu anda fiilen de bir çalışma hayatı sorunu yaşanıyor. O yüzden çok fazla gündeme geldi diye düşünebiliriz.
Evet, işsizliğin de yüksek olduğu zamanlarda.
Evet, ben bir de böyle çok özellikle özel güvenlik sektöründe özellikle şu anda hani çalışma sıkıntılı. Çünkü teknoloji o tarafa çok hızlı giriyor yani.
Evet. Evet. Peki Türkiye'de böyle bir değişim olabilir. Böyle bir değişim belki arifesindeyiz. Avrupa'da durum nasıldır? Ya da dünyada başka ülkelerde, başka kıtalarda durum nasıldır?
Ya şimdi şunu mutlaka söylemek lazım. Biz, Mehmet Bey çok güzel özetledi. İşverenlerimiz fazla mesaiye esas gibi bakıyor. Halbuki fazla mesai. Yani hukukta bir asıl esaslar vardır, bir istisnalar vardır. İstisnadır fazla mesai. Yani haftalık çalışma süresi 45 saattir der kanun. Bu esas olandır. İstisna olan fazla mesaidir. Yani yıllık 270 saatlik fazla mesai sanki bir yasal hakmış. İşveren 270 saatle birlikte çalıştırabilirmiş gibi düşünülüyor. Bu doğru değil. Doğrusu şu, haftalık çalışma süresine uyarak çalışmak. Sizin sorunun OECD nezdinde bir cevabı var. Biz OECD ülkeleri içerisinde en uzun sürelerle çalışan ülkeyiz maalesef Türkiye olarak. Önümde veri olduğu için konuşuyorum. 47.9 saat haftalık ortalama çalışma süresi Türkiye'de. Bu ne demek? Yasal çalışma süresi olan 40 saatin ortalama 3 saat üstünde çalışıyoruz. Yani her bir çalışanımız ortalama 3 saat fazla çalışıyor haftada. Bunun daha kötüsü, bunu hani belirli ölçüde makul karşılayabilirsiniz. Fakat bu istatistiğin içinde devlet memurlarında olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani hiç fazla çalışma yapmayan insanlar da var bunun içinde. Dolayısıyla aslında bu 3 saat değil 6-7 saat. Yani fazla mesai yapan diğer ekibi düşündüğümüz zaman 6-7 saat bir fazla mesaiden bahsediyoruz. Mesela Hollanda'da yalnızca 30 saat. Hollanda çok ayrı bir örnek. Onu bizimle aynı kategoride değerlendirmek doğru olmaz. Part-time çalışmanın çok yaygın olduğu, esnek çalışmanın çok yaygın olduğu bir ülke. Tamam, onu bir kenara koyalım. Ama mesela Portekiz 39.4. Biz de benzer ülkeleri sayıyorum. Slovenya 39.6. Polonya 40.7. Yunanistan 42.1. Biraz böyle bize yaklaştıkça rakamlar yükseliyor. Meksika 43, Kore 43.8. En kötüsü OECD içerisinde Güney Afrika 44. Bizden sonra bizde arasında 3.9 saat fark var. Yani bizim aslında mantalite farkımız burada gözüküyor. Yani fazla mesai bir istisna olması gerekir. Nedenler olması gerekir. Kanunda belirtilen nedenlerle yapılması gerekir. Ama bizde esasa dönüşüyor. Daha kötü bir veri, bizde Türkiye'de çalışanların %43'ü haftada ortalama 50 saatin üzerinde çalışıyor. Her iki kişiden biri 50 saatin üzerinde. OECD buna çok uzun sürelerle çalışma diyor. Haftalık 50 saatin üzerinde çalışmaya çok uzun sürelerle çalışma diyor. Her iki çalışandan birisi yaklaşık Türkiye'de 50 saatin üzerinde çalışıyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda mevzuya, bizim sorunumuz aslında saat sınırı değil. Çünkü saat sınırına zaten uymuyoruz. Hani hukuken yazılı metne uymuyoruz. Bizim sorunumuz işverenlerimizin ve işçilerimizin konuya bakışı. İşverenlerimizin bakışı, sizin işaret ettiğiniz nokta, ben bu işi daha az kişine nasıl götürürüm? Neden? Çünkü Türkiye'de iş gücü piyasası esnek değil. İşçi çıkarmak çok maliyetli. İşveren mantığıyla konuşuyorum şu an. Dolayısıyla ben az adam alayım. İş yoğunlaşırsa fazla mesai yaptırırım, parasını da öderim. Çünkü Yargıtay da diyor ki parasını ödersen sorun yok. Dolayısıyla işverenler böyle bir bakış açısından. İşçilerimiz açısından fazla mesaiyi reddetme hakkını kendilerinde bulamıyorlar. Çünkü ciddi bir işsizlik olgusu var. Patron daha fazla çalış dediği zaman, hayır ben çalışmıyorum, bugün evime gidiyorum deme hakkını kendinde bulamıyorlar.
Bir de ücreti alma sıkıntısı da olabilir aynı zamanda.
Biz tabii bu istatistikler fazla mesai saatini gösteriyor. Karşılığın alınıp alınmadığını maalesef buradan göremiyoruz. Evet. OECD istatistiklerinde böyle bir veri yok. Hı-hı. Dolayısıyla biz şunu varsayıyoruz. Karşılığı alınsa bile fazla mesai istisnadır demeye çalışıyoruz. Sizin söylediğiniz nokta zaten bu işin artık son noktası. Yani fazla çalışma yaptığı halde karşılığının alınamaması... Hı-hı. O zaten artık bir suç. Yani fazla mesai yaptırmış olduğumuz halde anlamaması anlamına gelir. Dolayısıyla burada aslında benim şahsi fikrim yapılması gereken, eğer gerçekten fazla mesainin engellenmesi, sınırlandırılması, bu konuda istihdamın yaratılmasıysa hedef, burada ciddi anlamda takipten daha fazla yapılması gereken şeyler var. İşverenlerimizin bu konuya ilişkin algılarının ölçülmesi, bu konuya uyan işverenlerin özendirilmesi. Biz hep bulup cezalandırma yöntemini seçiyoruz. Bu işlemiyor. Bu konuya algılarını ölçeceğiz. Sorunu nerede görüyorlar bulacağız. Çözümü üreteceğiz ve buna uyan işverenleri de ödüllendireceğiz. Başka türlü bu kısır döngüden maalesef çıkamayız.
Evet, hani bu karşılığı alıp almama konusunda SGK işte maliye ile birlikte, hatta bankalarla birlikte son birkaç yıldır altyapısını hazırladı işte. Asgari işçiliğe benzer bir şey, asgari işçilik deyince şimdi biraz şöyle söyleyelim, hani bu işin karşılığı bu olamaz şey, hani evet. Bir mühendisi işte ne bileyim 10 yıllık deneyimli bir mühendisi siz asgari ücretle çalıştırıyorsanız bu işte bir sakatlık var ya, o 10 yıl mühendislik yapmış bir insan değil ya da siz asgari ücret vermiyorsunuz diye Sosyal Güvenlik Kurumu bu yönde bir meslek kodu uygulamasına geçiyor. Hani umuyoruz bir belirli bir fonksiyonuyla, belirli bir yönüyle bu fazla mesailere de konu edilebilir. Ki teknoloji yavaş yavaş ona imkan veriyor belirli alanlarda. Ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki karşılığı ödenmiyor onların çok büyük bir kısmının. İşverenin biraz önce sen söylediği, hocam söylediği noktada işverenin şu andaki en büyük baskısı esnekleşme yönünde. Yani iş kanunları çok şey, çalışma biçimlerinin tanımı çok katı. Bunları işte süreye bağlı olarak, işte uzaktan iş yapma imkanlarına bağlı olarak, çalışma sürelerini istediğimiz gibi ayarlama bakımından, süreleri derken sözleşme sürelerini kastediyorum. Bir esnekleşme talepleri var. Hükümetin de bu yönde bir eğilimi var. Bakalım ne fonksiyonda, hani ne yönde gerçekleşecek ama bütün programlara girmiş durumda şu anda iş piyasasını esnekleştirme.
Evet, tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyoruz bizler de. Bu arada merak ettiğim bir husus daha var. Az önce biz haftalık ortalama çalışma saatlerine baktık. Gece çalışmada durum nasıldır?
Şimdi OECD bununla ilgili bir veri tutmuyor. Hı-hı. Yani çünkü aslında şunu ifade etmek lazım. Yani dünyanın diğer ülkelerinde de gece çalışmasına ilişkin bu kadar bir sınırlama yok. Çünkü şöyle yok. Yani yok derken gece çalışılmasına sınırsız izin veriliyor anlamında söylemiyorum. Hı hı. Fakat örneğin mesela Hollanda örneğinden konuşalım. Haftalık 30 saat çalışılan bir ülke. Şimdi bir kere bu Hollanda'da yasal çalışma sınırı yok. Yani 45 saat gibi bir ifade yok. Dolayısıyla böyle olunca kişiler kendi sözleşmelerini kendi imzalıyorlar. Daha liberal bir durum var. Ve hükümet part-time çalışmayı destekliyor. Part-time çalıştıran işverenlere daha fazla prim istisnası sağlıyor. Bu şekilde Mehmet Bey'in ifade ettiği nokta, daha fazla kişiye istihdam sağlanıyor. İki kişinin yapacağı işi dört kişi yapıyor. İki kişi daha istihdamda ama part-time. Ama buna ilişkin düzenlemeler var. Bu kadar trafik yok. Otopark sorunu daha düşük. Zaten küçük bir ülke. Toprakları daha deniz doldurularak yapılan bir ülke. Kendisine ilişkin bir politika üretmiş yani Hollanda. Çok özel bir örnek bu konuda. Dolayısıyla hani buradan bir yere gidemeyiz. Tamam.
Biraz listenin ortalarına bakacak
olursak. Bize benzer ülkelere bakarsak. Yani hep bahsettiğimiz refah rejimi, bize benzer İtalya, İspanya gibi ülkelere bakarsak. 38 İspanya'da. İtalya'da 36.9 mesela. Şu önemli. Bizim bahsettiğimiz fazla çalışma ile ilişkin hem yargı kararlarını hem hukuku örtüştürmemiz lazım. Bizde örtüşmüyor maalesef. Hı hı. Yani 270 saat sınırı koymuşuz. Yargıtay diyor ki peki tamam, çalıştı işçi, yakalayamadınız. Olay bana geldi. Hı hı. Davadayız. Ne yapayım?
Evet, ödeyim biraz diyor. Biraz fark buradan kaynaklı. Ödeyim aslında diyor. Kıyaslamanın da çok bir anlamı yok.
Basın iş kolunda benzeri bakınca durum çok fazladır. Hayır, da şimdi.
Ödeyin diyor. Yargıtay verebileceği karar bu. Bu karar, Yargıtay kararı işverenler için son noktadır. Yani bir işveren fazla mesaide şuna bakar. Çalıştırırsam ne olur? Yakalanırsanız cezası var. Peki, kimse yakalanmıyor. Şöyle bakış açısıyla konuşuyorum. Evet. Dava açılırsa ne olur? Yerel mahkeme karar verir. Sonra Yargıtay'a gider. Peki Yargıtay'ın kararı ne olur? Ödeyin olur. E tamam, o zaman gelsin öderim der işveren. Tipik işveren bakış açısı. Buna bir şey de söyleyemiyorsunuz. Ama şu aslında Mehmet Bey de bahsetti. Geçtiğimiz yıl bankalar özelinde yapılan işlem, bakanlığın yürüttüğü işlem çok olumluydu. Hepimiz biliyoruz ki bazı bankalar çok uzun süreli çalışıyor. Buna ilişkin önlem alındı, denetimler yapıldı, fazla mesailer tespit edildi. SGK'nın prim eksiği ortaya kondu. İşçilerin alacakları hesaplandı. SGK alacağından vazgeçti. Yeter ki siz fazla çalışma yapmayın, ben vazgeçiyorum kamu alacağından dedi. Ve bir noktaya gelindi. Bu gibi örneklerin çoğaltılması lazım. Sektörler çoğalırsa bankada kalmaz. Başka sektörlere erişim sağlanırsa bu konuda evet ciddi bir baskı var anlamına gelecektir ve işverenler de ona göre davranacaktır.
Evet, çok az bir süremiz kaldı. Sizin ekleyeceğiniz bir husus, hani eksik kalan bir husus var mı?
Sadece eksik kalan unsur yok. Sadece teknoloji de imkan veriyor artık. Yani işverenlerin de biraz bunu görmesi lazım. Hani an meselesi, irade meselesidir gerçekten. Hem kamunun network'ü, düzeltiyorum, hem Maliye Bakanlığı'nın network'ü, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun network'ü çapraz denetim yapmaya imkan veriyor yani. Maliyeden kaçsanız SGK'ya yakalanabilirsiniz.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sonuna geldik süremizin. Değerli dinleyenler, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Gürel Bülbül ve Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya ile beraberdik. Bugün iş kanununun gece çalışmalarını 7,5 saatte sınırlayan hükmünün değişmesi üzerine konuştuk. Torba yasa tasarısına konulacak bu ve bakalım ilerleyen dönemlerde neler değişecek, değişecek mi, değişmeyecek mi? Herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.